Ayrım 27.
Banusel Hanım'ın odasına döndüler. Kadın ışıkları söndürdü. Sonra balkon kapısını açıp geniş balkona çıktı. Eliyle işaret edip Selim'i yanına çağırdı. Selim balkona çıkıp etrafına bakındı. Sıcak Temmuz gecesinde hafif bir esinti vardı. Yağan yağmurun doğurduğu toprak kokusu bulundukları kata kadar yükseliyordu. Bahçe ışıkları yanık olmakla beraber ay, kara ve yoğun yağmur bulutlarının arasında kalmıştı. Kadın parmağıyla gösterip Selim'e yan balkona geçmesini söyledi. Gerçekten de iki balkon birbirine çok yakındı. Yan odanın kapısı kapalı, perdeleri çekikti. Genç adam yüksekliğe rağmen o balkona atlamanın çok kolay olacağını hesap etti. Acaba kadınlar ve çocuk oraya atlayabilirler miydi? Selim, Ayşe'yi kucağına alıp oraya geçebileceğini düşündü ama bu alkolik ve sarhoş kadın sıçrayabilecek miydi? Kadına baktı. Atlayabilir misiniz? Diye sordu. Kadın, sen beni düşünme. Önce karını ve kızını geçir, diye fısıldadı. Selim Ayşe'yi kucağına aldı. Bir an tereddüt etti. Aşağıya şöyle bir baktı. Sonra kızının kulağına, sakın korkma bebeğim, diye mırıldandı ve sıçradı. Öbür balkona geçmek kolay olmuştu. Sonra uzanıp Selma'yı tuttu. Daha sonra da Banusel Hanım'ı. Bir an nefes alıp soluklandılar. Selim şimdi ne yapacaklarını anlamak için kadına baktı. Kadın parmağıyla bir alt kattaki balkonu gösteriyordu. Selim itiraz edecek oldu. Bu kadroyla aşağı inmeleri olanaksızdı. Korkma başarırız diye fısıldadı kadın. Selim eğilip alttaki balkona baktı. Mimari özellik olarak iki balkon ahşap bir kolonla birbirine bağlanıyordu. Kolona tutunarak inmek belki mümkündü. Ama genç adam yine de titremekten kendini alamadı. Bir çocuk, deneyimsiz ve bu tür fiziki gösterilere alışık olmayan karısı ve bir de aşağıya kayarken başının dönüp dönmeyeceğini kestiremediği bir alkolik. Durum hiç de iç açıcı değildi. Çömelip kızının gözlerinin içine baktı. Küçük çocuk hem korkudan hem de uykudan uyandırmanın verdiği sersemlikle babasına saf saf bakıyordu. Selim, yavrum dedi. Şimdi söylediklerimi dikkatle dinlemeni ve aynen yapmanı istiyorum. Kız hiç sesini çıkarmadan başını salladı. Neler olduğunu pek kavrayamamakla beraber babasının endişesini anlıyor gibiydi. Şimdi seni sırtıma alacağım. Boynuma sıkı sıkı sarılmanı istiyorum. Alt kattaki balkona kayacağız. Sen gözlerini yumacaksın ve ben aç deyinceye kadar da açmayacaksın. Anlıyor musun beni? Çocuğun anladığından şüpheliydi ama kız anladığını ifade etmek istercesine başını salladı. Selma kızını Selim'in omzuna çıkardı. Kız babasının boynuna sıkıca sarıldı. Genç adam son bir kere bahçeyi gözden geçirdi. Etrafta kimseler gözükmüyor, sadece uzaktan köpeklerin havlamaları aksediyordu. Bacağını balkonun parmaklıklarından aşırdı, hafifçe eğildi ve ahşap kolona tek koluyla sarıldı. Kızının ağırlığı hareketlerine engel olmuyordu. Sonra öteki kolunu attı ve bacaklarının yardımıyla kolayca alt balkonun korkuluğuna erişti. Balkona atlamadan evvel odaya baktı. Karanlık ve sessizdi. Usulca süzüldü. Kolay olmuştu. Birden duyduğu bir sesle irkildi. Ayak sesleri vardı ama seslerin nereden geldiğini tayin edemedi. Odada ışık yanmamıştı. Duyduğu sesler içeriden gelmiyordu. Hemen yere çömeldi. Sırtından kızını indirip balkonun mermer zeminine uzandılar. Kız korku dolu nazarlarını babasına çevirdi ama ağzından çıt çıkmadı. Selim korkulukların arasından bahçeyi taradı. Hemen altında bir adam ağır ağır yürüyordu. Korkudan kanı çekilir gibi oldu. Herif başını kaldırır bakarsa, kendisini görmese bile üst kattan süzülerek aşağıya kayan Selma ile Banusel Hanım'ı rahatlıkla görebilirdi. Ne yapacağını bilemedi. Balkonda ayağa kalkıp onlara işaretle aşağıdaki adamı gösteremezdi. Yattığı yerden endişeyle ahşap kolonun üst ucuna baktı. Henüz aşağı süzülen bir gölge göremiyordu. Galiba yukarıdakiler de devriye gezen nöbetçiyi fark etmişlerdi. Nefesini kesip bekledi. Adam az sonra kuytuların arasında kayboldu. Hafif ayak sesleri hala kulağına geliyordu. Ayağa kalkıp yukarıya baktı. Selma bacağını aşırmış, koluna sıkı sıkıya sarılmış, kaymaya hazırdı. Sesini kısıp, ''Hadi hayatım, yavaş yavaş kay, seni tutacağım.'' diye fısıldadı. Selma bir türlü tutunduğu kolondan aşağıya kayamıyordu. Genç kadın başının döndüğünü, kaymaya başlarsa ayaklarından yeteri kadar destek alamayıp duramayacağını ve bahçenin zeminine çakılacağını düşünmeye başlamıştı. Kımıldamadan hareketsiz kalmıştı. Öyle duruyordu. Selim telaşlanmaya başlamıştı. Biraz sonra kollarındaki takat azalacak, asıl düşme tehlikesi o zaman ortaya çıkacaktı. ''Hadi Selma, gayret et, ayaklarını kullanarak inmeye çalış.'' diye adeta inledi. Uzandığı yerden kalkan küçük kız ilk defa, tehlikeyi sezinlemiş gibi ''Anneciğim'' diye seslendi. Selim karısını unutup ''Sus'' diye kızına döndü. Kızının feryadı Selma'yı biraz kendine getirmişti. Elinden gelen gayreti göstererek kaymaya başladı. Elleri ve kollarının tüm adaleleri titriyordu. Ama zor da olsa aşağıya kaymayı başardı. Tutma mesafesine gelince Selim onu belinden kavrayıp balkona çekti. Banuser Hanım ise aldığı onca alkole rağmen hepsinden daha kolay bir akrobat çevikliğiyle aşağıya iniverdi. Kadını ilerlemiş yaşına rağmen gösterdiği çeviklik ve cesaretten dolayı hayret ve takdirle karşıladı Selim. Kadın tahmininden de güçlü ve mücadeleciydi doğrusu. Genç adam şimdi ne yapacağız dercesine Banuser Hanım'a baktı. Kadın eliyle bir alt balkonu gösteriyordu yine. Selim içinden eyvah dedi. Firar cidden zor geçiyordu. Ama başka şansları da yoktu. Aynı işi bir kere daha yapacaklardı. Bu seferki biraz daha kolay oldu. Yükseklik azaldıkça korkuları da hafiflemişti. Sonunda bahçenin çimenlerine ayak bastılar. Selim beline sıkıştırdığı tabancasını tekrar eline aldı. Kümelenip etrafı dinlediler. Selma kızını kucağına almış, kocasının vereceği talimatı bekler vaziyetteydi. Selim ise inisiyatifin Banuser Hanım'da olduğunu bildiğinden onun söyleyeceklerini bekliyordu. Kadın, "Dikkatli olun ve beni takip edin." diye fısıldadı. Çiçek tarlalarını ve yüksek lüks durumları kendilerine siper ederek arka bahçeye doğru yollanmaya başladılar. Bu kez işleri zordu. Zira bahçede umduklarından da fazla koruma vardı. Kadının kendilerini nereye götürdüğünü bilmiyordu ama içinden bir his yakalanacaklarını söylüyordu. Selim şimdiye kadar kendinden yana olan şansını iyice zorladığının farkındaydı. Tenis kortunun yanındaki dar yola kadar olaysız vardılar. Burası fazla aydınlıktı. Yürüyerek geçmeye kalkarlarsa mutlaka dolaşan koruculardan biri tarafından görülürlerdi. Başta giden Banuser Hanım yaşından umulmayan bir güçle yerde sürünmeye başladı. Onun arkasından Selma uzanıp dizleri ve dirsekleri üzerinde yol almaya başladı. En arkadan da yine kızını sırtına alan Selim geliyordu. Bu meşakkatli bir sürünme oldu ama sonunda kortu geçip yüzme havuzunun arkasındaki büyücek bir bölmeye geldiler. Tek katlı beton bir yapıydı bu. Selim önce buranın ne için kullanıldığını anlamadı. Banuser Hanım arkasına dönüp ayağa kalkmalarını işaret etti. Sonra çantasını açıp bir anahtar çıkardı ve usulca beton yapının kalın saçtan yapılmış kapısının kilidini açtı. İçerisi zifiri karanlıktı. Kadın hepsine birer birer içeri aldı. Sonra kapıyı kapatıp içeriden kilitledi. Genç adam gözleri içerideki karanlığa uyum sağlayıncaya kadar bir şey göremedi. El yordamıyla kadını bulup kolunu tuttu. ''Neresi burası?'' diye sordu. Banuser Hanım rahatlamıştı. Sesini kısmadan konuştu. ''Yüzme havuzundaki suyun devri daimini sağlayan tesis bölümü. Hiç endişelenmeyin. Yardım gelene kadar burada emniyetteyiz.'' dedi. Selim şaşırmıştı. ''Yardım gelene kadar mı?'' diye sordu. Pek anlamamıştı. Bu durumda onlara kim yardım gelecekti ki? Kadının yüzünü görememekle birlikte gülümsediğini hissediyordu. ''Evet, birazdan yardıma gelecekler. Buradan kaçışımız pek kolay olmayacak ama başka şansımız yok.'' dedi. Selim'in tedirginliği arttı. Galiba kadına güvenmekle hata yapmıştı. Kendini bu karanlık ve kapalı bölmede hiç de emniyette hissetmiyordu. Fare gibi bu kapana kısılmışlardı. Buraya kim yardım gönderecekti ki? İçinden kendi kendine küfretti. Bir durum muhakemesi yapmaya çalıştı. Şimdilik güvencedeydiler. Hiç kuşkusuz burası köşkün içinden de, bahçeden de daha emniyetliydi. Ama ne kadar zaman? Önünde sonunda birileri buraya gelecekti. Adamların hepsi otomatik silahlarla donatılmıştı. Elindeki bu beylik tabancayla ne yapabilirdi ki? Kendisi için hayıflanmıyordu ama kızı ve karısını nasıl koruyabilirdi? Çıkar bir yol aklına gelmiyordu. Kadın söylediklerinde gerçekten samimi miydi? Ona inanmaktan başka yol kalmamıştı. Fosforlu saatine bir göz attı. Saat gecenin 4'üydü. Ayşe, anne çişim geldi diye söylendi. Binbaşı Erol aldığı emirden hiç de memnun kalmamıştı. Asık yüzlü telsizi yerine koyup arabadan çıktı. İçinden söylenerek başkomiserin yanına döndü. Bunu söylemek hiç hoşuna gitmiyordu ama o bir emir kuluydu ve aldığı emri uygulamak zorundaydı. Başkomiserim, ben adamlarımı toplayıp çekiliyorum, dedi. Başkomiser derin bir nefes aldı. Yapılacak en makul şey buydu. Sizi anlıyorum, diye cevap verdi. Zaten ben de kuşatmayı kaldıracağım, diye söylendi. Az sonra gerek emniyetin, gerekse MIT'in ajanları köşkün etrafındaki adamlarını toplayıp uzaklaştılar. Alperler, köşkteki kaderleriyle baş başaydılar artık. Muhtar basmacı çekmecenin içinden Smith Wesson'ı çıkarıp cebine attı. Öfkeden titriyordu. Bu kez araştırmayı bizzat kendisi yönetecekti. Peşimden gelin, diye söylendi. Yanına üç adam alıp önce karısının odasına çıktı. Kapı hala ardına kadar açık duruyordu. Siz burada bekleyin, diyerek odaya daldı. Gardırobu açtı. Bütün elbiseleri yerli yerindeydi. Kaçarken yanına hiçbir elbise almadığı belliydi. Askıları rastgele çekiştirdi. O zaman gardırobun maun ve parlak zemininde ayak izlerini gördü. Biri büyük, biri küçük iki spor ayakkabının pütürlü tabanlarının izleriydi bunlar. Yağan yağmurun tabanlarda oluşturduğu hafif çamurlar ve bir de kopmuş kuru çim parçası duruyordu. Demek karısı onları burada saklamıştı. Ama niye? Buna bir cevap bulamadı. Karısıyla arasındaki geçimsizlik 30 yıldan beri süre geliyordu. Kadın niye birden bu gece böyle bir davranışa geçmişti? Ona bu gece seni İsviçre'ye göndereceğim, dediği zaman neden tepki göstermediğini şimdi daha iyi anlıyordu. O zaten kaçmayı kafaya koymuştu. Hızla mücevherlerini sakladığı çekmecelere yöneldi. Birer birer açtı. Karısı tüm ziynet eşyalarını toplayıp götürmüştü. Odada gizli bir kasa olduğunu sanmıyordu. Böyle bir şey yaptırmış olsa mutlaka haberi olurdu. Sonra aklına karısı adına kayıtlı tapu senetleri, esham ve tahvilatları hatırladı. Hala yüklü bir serveti olduğunu biliyordu. Aradığı şeylerin hiçbirini bulamadı. Odanın balkonuna çıktı. İki kadın ve bir çocukla buradan kaçamazlardı. Gerçi karısı zayıf ve sportmendi. Çok iyi ata binerdi ama yine de bu yükseklikten aşağıya inemezlerdi. Hele yanlarında bir çocuk varken. Her katta nöbetçi vardı. Bu kadar nöbetçiyi atlatıp görünmeden katları aşmaları da imkansızdı. O halde nereden ve nasıl kaçmışlardı? Evin içinin aranması uzun süre aldı. Muhtar basmacı aklına gelebilecek her yeri inceden inceye aradı. Hiçbir iz yoktu. Bahçeye çıktığında gün hafif hafif ağarmaya başlamıştı. Tan yerinde hafif bir kızıllık hasıl olmuştu. İkişer kişilik ekipler harıl harıl bahçeyi aramaya devam ediyorlardı. Dört azgın kurt köpeği koşuşup duruyorlardı. Muhtar basmacı asabiyetle dudaklarını kemirmeye başladı ve gökteki motor homurtusunu da tam o anda işitti. Su filtrelerinin bulunduğu beton blokta takriben bir saat kadar beklediler. İçerisi rutubetli ve serin olduğundan ilerleyen dakikalarda küçük kız üşümeye başlamıştı. Selim sırtından çıkardığı anorağını sıkı sıkıya kızına sardı. Banusel Hanım'ın firar planı dahiyaneydi. Ama kadın bile tehlikesini kabul ediyordu. Deniz kortuna inecek bir helikopterle kaçmayı planlamıştı. Selim, köşkte kalfayı bağlamaya çalışırken Banusel Hanım, kıyafetini değiştirmeye ve kıymetli eşyalarını toplamaya gittiğinde, odasındaki cep telefonundan helikopter pilotuyla temas kurmuş, verdiği saatte gelip kendilerini almasını istemişti. Selim gereğinden fazlasını kadına sormadı. Helikopter kime aitti bilmiyordu, öğrenmek de istemedi. Belki de kadının sayısını bilmediği aşıklarından biriydi. Belki de pilot iyi bir bedel karşılığı bu işe kalkışmıştı. Onu ilgilendirmezdi. Yeter ki adam zamanında gelsin ve onları buradan havalandırıp kaçırsındı. Gözleri karanlığa iyice alışmıştı. Kadının yanına gidip betonun üzerine oturdu. Buradan çıkışlarıyla ilgili aklına bir sürü sual takılmıştı. Hanımefendi, dedi. Bahçede bir sürü koruma var. Bu helikopter buraya indiğinde ona erişmemiz zor olmayacak mı? Bu adamlar bizi ateş edebilir. Kadın bir an düşündü. Evet, bu mümkün, dedi. Siz de onları ateş edersiniz. Ellerindeki otomatik tüfeklere karşı bu tabancayla mı? Üzgünüm ama aklıma daha iyi bir firar yolu gelmemişti. Selim sustu. Kadın yine haklıydı. Yanında iki kadın ve bir çocukla bu kurdan nasıl çıkabilirdi ki? Keklik gibi avlarlardı. Bütün sorun helikopterin indiği anda ona kadar kimseye görünmeden koşarak erişebilmekti. Bunun kolay olmadığını biliyordu. Başka çıkar yolun olmadığını da. Küçük kız uysuzlanmaya başlamıştı. Selma ayağa kalktı. Taş üzerinde oturmaktan bacakları uyuşmuştu. Çocuğunu kucağına alıp onu sakinleştirmeye çalıştı. Beton bölmenin üst tarafında iki ufak buzlu cam vardı. Az sonra camlardan içeriye yeni doğan günün ilk ışıkları sızmaya başladı. Selim saatine baktı. Kadının söylediğine göre helikopter her an gelebilirdi. Nitekim üçü de aynı anda yaklaşan aracın motor homurtusunu duydular. Birbirlerine korkuyla baktılar. Yaşamları az sonra yapacakları koşuya bağlıydı. Banusel Hanım gidip kapıya kulak verdi. Helikopterin sesi iyice yaklaşmıştı. Hazır olun diye mırıldandı. Sonra kapının kilidini içeriden usulca açtı, kapıyı araladı. Dışarısı alacakaranlıktı. Cisimler ve şekiller sabahın yetersiz aydınlığında tam ve net gözükmüyordu. Selim, acaba korucular şimdi ne yapıyorlardır diye düşündü. Helikopterin gürültüsü sabahın bu sessizliğinde tüm Kandili'de duyulmuş olmalıydı. Yine de onları görmeden helikoptere ateş açamazlardı. Ne de olsa kaçırmak için geldiğini henüz bilmezlerdi. Kapının aralığından baktı. Tenis kortu helikopterin projektörüyle gündüz gibi aydınlanmıştı. Pilot tel örgülerin çevrelediği alana inmekte zorluk çekiyordu. Bunun zor bir iniş olduğunu genç adam hemen anladı. Eyvah, galiba inemeyecek diye söylendi. Kadın hiç oralı olmadı. Merak etme iner dedi. Bu işi daha önce de iki kere yaptı. Selim kadının mütebessim yüzüne baktı ama sesini çıkarmadı. Kapının aralığından korucuların koşuşmalarını görebiliyorlardı artık. Üç muhafız helikoptere doğru yaklaşıyorlardı. Helikopterin skidleri kortun yumuşak toprağına değmişti ama motoru stop etmemiş, pervanesi etrafı tozu dumana katarak dönmeye devam ediyordu. Haydi diye bağırdı Banusel Hanım. Kadın öne geçti, başını öne eğip yaşından umulmayan bir hızla korta doğru koşmaya başladı. Selim arkasından Selma'yı itti. Sonra kızını kucaklayıp kendisi beton bloktan fırladı. Ölümüne bir koşu başlamıştı. Her şey şu 1-2 dakikada olup bitecekti. Dönen pervanelerin kortun tel örgülerine yaptığı rüzgardan kortun kapısı ardına kadar açılmıştı. Kadın yarı eğik, koşusuna devam etti. Selma'nın heyecandan nefesi kesilmek üzereydi. Dizlerinin titrediğini, bacaklarının kendisini taşıyamayacak hale geldiğini hissediyordu. İlk koşun o anda patladı. Selim helikopterin yarattığı müthiş uğultuya rağmen hemen yanı başından geçip giden koşunun vınlamasını duydu. Dönüp silahını kullanmaktansa sıkı sıkı kavradığı kızıyla beraber zikzaklar çizerek koşmayı yeğledi. Sonra koşunlar birbirini takip etmeye başladı. Otomatik silahlar ateş kusuyorlardı. Bu ateşe dayanamazlardı. Başını kaldırıp araca baktı. Pilot büyük bir şaşkınlıkla aval aval olup bitenleri seyrediyordu. Böyle bir karşılamayı beklemediği yüzün ifadesinden belliydi. O anda en fazla korkan pilotun kendilerini almadan helikopteri kaldırıp kaçmasından endişe etti. Korumalar koşarak ateş ettiklerinden hedefi tutturmada pek başarılı olamıyorlardı. Onların yaklaştığını gören pilot helikopterin kapısını açtı. 4 kişilik ufak bir araçtı bu. Selim, örgün ışıklar altında oturma mahallenin içini bile görüyordu artık. Araca önce Banusel Hanım erişti. Selma'yı kolundan tutup içeri itti. Kendisi binmeyip Selim'i bekledi. Sonra kucağından çocuğu alıp annesine uzattı. Serbest kalan Selim, kadının helikoptere atlamasını beklerken tabancasını doğrultup yaklaşan korumalardan birine ateş etti. Silahtan çıkan kurşunun hedefine isabet edip etmediğini anlayamadı bile. Kadın durmadan, "Haydi içeriye atla, bırak şimdi ateşi," diye bağırıp duruyordu. Selim yan gözle hızla yaklaşan korumaya baktı. Sarışın, genç bir delikanlıydı ve diğerlerinden daha hızlıydı. Aradaki mesafeyi hızla kapatıyordu. Selim elindeki beylik tabancayı gence doğru çevirdi. Hedefi kaçırmamak için sol eliyle sağ bileğini sıkıca kavradı, nişan aldı. Sarışın korumayı devirirse, olasılıkla diğerlerinin yetişmesinden evvel helikoptere salimen binebilirlerdi. Tetiği çekti, silah ateş almadı. Beylik tabanca daha ikinci elde tutukluk yapmıştı. Lanet olsun diye söylendi. Koruma hızla yaklaşıyordu. Selim'in silahının tutukluk yaptığını anlamıştı. Selim üst üste 2 kere daha tetiğe asıldı. Değişen bir şey olmadı. Banusel Hanım, "Hadi atla içeriye diyorum sana," diye bağırmaya devam ediyordu. Genç adam sıçrayarak helikoptere daldı. Korkudan atlarken kontrolsüz davranmış ve ayağı kayarak adeta aracın içine düşmüştü. Başı yan koltuğa çarpmış, silah elinden fırlamıştı. iki büklüm yerde kalmıştı. Silahlar patlamaya devam ediyordu. Etraf toz duman içindeydi. Pilot oturduğu yerde bir şeyler söyleniyor fakat Selim adamın ne söylediğini gürültüden işlemiyordu. Düştüğü yerden etrafına bakındı. Pilot levyeye asılmak üzereydi. Adam panik içindeydi. Haklı olarak bir an evvel bu cehennemden kurtulmak arzusundaydı. Banu Ser Hanım hala helikoptere binememişti. Selim aracın içine doğrulmaya çalıştı. Bir dizini yere koyup elini tutması için kadına uzattı. Kadın genç adamın terli ellerini kavradı. Sarışın koruma iyice yaklaşmıştı. Son bir tarakka daha koptu. Selim önce kadının irileşen gözlerini, sonra beyaz penyesinin önünde bir anda oluşan üç kırmızı kan lekesini gördü. Göğsünden oluk gibi kan fışkırıyordu. Beyni karıncalaşmaya başladı genç adamın. Selma'nın ağzından boğuk bir feryat yükseldi. Aynı anda pilot levyeye asıldı. Motoru zaten hiç stop etmemiş araç yerinde bir sarsıldı ve yavaş yavaş yükselmeye başladı. Bir an ne yapacağını şaşıran Selim, "Vuruldu, Banu Ser Hanım vuruldu!" diye avazı çıktığı kadar bağırdı. Ama pilotun hiçbir şeye aldırdığı yoktu. Artık sadece canını ve aracını düşünüyordu. Belki de pilot o müthiş gürültü arasında bağırmasını bile duymamıştı. Var gücüyle bileğine yapıştığı kadını yukarıya çekmeye çalıştı, başaramadı. Kadının vücudu külçe gibi ağırlaşmıştı. Silahlar hala ateş kusuyordu. Selim yavaş yavaş kadının direncinin azaldığını hissetti. Yukarıya tırmanabilmek için kendisine yardımcı olamıyordu. Helikopter aslında ufak bir tenezzüh aracıydı. Kadının aracın sol tarafında yarattığı dengesiz ağırlıkla helikopterin hafifçe sola yattığını dehşetle fark etti. Pilot devamlı, "Bırak onu, bırak yoksa kalkamayacağız," diye bağırıyordu. Yerden 1-2 metre kadar havalanmışlardı. Helikopter zorlanıyor, bir türlü irtifa kazanamıyordu. Selim pilotun uyarılarını aldırmadı. Araç hafifçe sola kaydığından sarışın koruma şimdi gözükmüyordu. Selim kollarının şimdi sanki 2 tonluk bir yükü çekiyormuş gibi ağırlaşıp sızlamaya başladığını hissetti. Pilot hala bağırıp duruyordu. Genç adam başını uzatıp kadına baktı. Gözleri kapanmış, tamamen hareketsiz kalmıştı ve ağzının yanında bir kan şeridi hasıl olmuştu. O an kadının öldüğünü anladı. İçini tarifsiz bir yeis kapladı. Artık yapacağı bir şey kalmamıştı. Sızlayan kollarının yavaş yavaş gevşediğini, kadının soğuk ellerinin kaymaya başladığını sezinledi. Elleri çözüldü ve Banu Ser Hanım cansız olarak kortun topraklarına düştü. Sol taraftaki yük kalkınca helikopter birden dengelendi ve yükselmeye başladı. Hızla irtifa kazanıyorlardı şimdi. Korumalar ateşe devam ettiler. Hatta serseri kurşunlardan biri helikopterin yan camlarından birini paramparça etti ama az sonra ateş hattından uzaklaşmışlardı.